Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Mehr 1400, Hicri Gamer'i 24 Safer 1443 ve Miladi Takvim'le 1 Ekim 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, Umut Işığı ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet İş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Güney Kore'yi İran'ın mal varlığını iade etmesini istedi. Amerika'nın İran'a yönelik maksimum baskı siyaseti başarısızlığa uğradı. İran'ın Ermenistan Büyükelçisi silahlı kuvvetlerin tatbikatı bölgede istikrarı sağlamak amaçlı dedi. Türkiye askeri birliklerinin İdlib'in güneyinden çekildiği açıklandı. Lübnan'da Hizbullah, Siyonist İsrail'in bir askeri İHA'sına düşürdü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chang Yi-ying ile yaptığı telefon görüşmesinde Seul'ü Kore bankalarının İran'ın mal varlığını ödemede zorlaştırdığı için sert bir şekilde eleştirirken bu fonların derhal serbest bırakılması gereğini vurguladı. İran'a göre Perşembe akşamı Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chang Yi-ying ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Kore'deki mal varlığına erişimiyle ilgili son gelişmeler ele alındı. Söz konusu telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan iki ülke arasında son 10 yıllardaki dostane ilişkileri övgüde bulunarak ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Emir Abdullahyan, İran'ın Kore'deki mal varlığına erişim sorununun Amerika'nın çizdiği yolun takibinden kaynaklandığını belirterek, Kore'den Amerika'nın izni takip etmeyi bırakmasını ve İran'ın mali kaynaklarına erişim izninin verilmesini ve bu sorunun derhal çözümünü isterken, zira İran'ın Kore'de mali kaynaklarıyla İran'ın ihtiyaç duyduğu temel malları ve ilaç satın alınabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı telefon görüşmesinde şunları kaydetti. Maalesef İran'ın Kore'deki mali kaynakları sorununa yeterince dikkat edilmemesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin askıya alınması, hatta insani ürünlerin ticaret sürecine kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle İran halkı bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor ve bu durumdan memnun değil, bu durumun bir an önce halledilmesinden yanadır dedi. Güney Kore Dışişleri Bakanı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ilişkileri atıfta bulunarak ilişkilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı ve İran Kore'deki mali kaynaklarına erişmeye devam edecek dedi.
Amerikan yayını Foreign Policy bir haberde Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin tamamen yenilgiye uğradığını ve Tahran'ın artık Washington'un bu siyasetinden korkmadığını yazdı. Dergi, Washington'un azami baskı kampanyasını ilerletme konusundaki yanlış siyasetlerine atıfta bulunarak, İran artık Amerika'dan korkmuyor. Bu da Washington'un artık nükleer meselede veya bölgede Tahran'a karşı caydırıcılığının olmadığı manasına geliyor, dedi. Raporda eski Amerikan Başkanı Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşma kapsamında askıya alınan yaptırımları geri getirmenin bugün için Amerika'nın siyasetlerinin başarıya ulaşmasında sonuç vermediği kaydedildi. Bilindiği gibi Amerikan eski Başkanı Trump o dönemde Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı siyaseti ve bu doğrultuda yaptırımların artırılması ve nükleer anlaşmadan çekilmesinin yanlış olduğu muhalifler tarafından dile getirilmişti. Mevcut Amerikan yönetimi maksimum baskı siyasetlerinin başarısızlığını defalarca kabul etmiş olsa da yaptırıma dayalı Trump'ın siyasetlerini sürdürmede kararlı gözüküyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçisi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatı bölgede istikrarı korumak içindir dedi. Yerine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçisi Abbas Bedehşan Zuhuri, Perşembe günü Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Silahlı kuvvetlerin planlanan tatbikatı İran'ın uluslararası sınırlara saygı gösterme ve bölgesel istikrarı koruma kararlılığını yansıtıyor. İran'ın Ermenistan Büyükelçisi iki ülke liderlerinin enerji ulaşım gibi önemli alanlarda vardıkları anlaşmaların yerine getirmesi için gösterilen çabalara değinerek İki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesinin çeşitli alanlarda işbirliğinin derinleşmesine ve genişlemesine yol açacağını umduğunu belirtti. Bu görüşmede Mirzoyan da yeni Ermeni hükümetinin programında yer alan İran ile ilişkilerin stratejik önemini, İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Duşanbe'de yapılan görüşmelerin sonuçlarını hatırlattı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Kapan Goris güzergahındaki sorunlara da değinerek, önümüzdeki aylarda alternatif güzergahın tamamlanmasıyla sorunun tamamen çözüleceğini umduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Kiyomer Saydari, dün yaptığı açıklamada, Hayber Vahdihleri tatbikatının bugün ülkenin kuzeybatı bölgesinde çok sayıda ordu birliğinin katılımıyla başlayacağını bildirdi.
İran Ordusu Komutanı Tuğgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, kutsal savunma modelinin İran halkının önündeki engelleri kaldırabileceğini söyledi. Tuğgeneral Musevi, dün Bilim Araştırma Enstitüsü'ne yaptığı ziyaret kulisinde yaptığı açıklamada kutsal savunmada İran milleti %100 yabancılara bağımlı olan bir ülkeyi bağımsız bir devlete dönüştürdü dedi. Tuğgeneral Musevi bu model İran halkının karşılaştığı irili ufaklı tüm engelleri kaldırabilir dedi. Tuğgeneral Musevi ayrıca şöyle dedi. İran milletinin 8 yıllık kutsal savunma destanı değerler üzerine durmak ve İran devriminin büyük ideallerine ulaşma yolunda ilerlemek isteyenler için bir işarettir.
Bu sabah saat 4.45'te Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde bir deprem İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde Genabe limanını salladı. İran Ajansı'na göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssünün 29.75, kuzey enlemi ise 50.49 doğu boylamında olduğu bildirildi. Herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar olduğu belirtilmedi. Genave Limanı Buşehr eyaletine bağlı illerden olup Genave Limanı önemli merkezlerden sayılır.
Türkiye'de 30 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29.104 vaka tespit edildi. Koronadan dolayı vefat sayısı ise 216 oldu. İyileşen hasta sayısı 32.119 olurken toplam 357.853 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vaka tablosu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup tedbirlere uyalım dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama oranı ortalama %86.74, ikinci doz ortalaması %71.35 olurken 1, 2 ve 3 doz aşısı yaptıran vatandaş sayısı toplamda 109.495.613'e yükseldi.
Hollanda'nın Gelderlander gazetesine yer alan habere göre Fenerbahçe, Leytonchem'deki bir otomobil şirketini yanlışlıkla 831.929 €50 transfer etti. Bu Miha Zayf için Empoli FS kulübüne ödenmesi gereken transfer taksidinin son bölümüydü. Rasper Van Gorgis Hüseyin'in haberine göre sarı lacivertliler dolandırıcıların tuzağına düştü. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin lisansı bile risk altına girdi.
Bazı Türk medyası Türk kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinin güneyinden kuzeyine çekildiğini bildirdi. Muhabirimizin verdiği habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Türk kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki mevzilerinden çekildiği ve İdlib'in kuzeyindeki bölgelere konuşlandığı bildirildi. Türkiye medyasından A Haber kanalı İdlib'in güneyindeki Cebel El Zaviye bölgesinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde bölgede hiçbir Türk askeri veya Türkiye'ye bağlı silahlı unsurların varlığından kimse görünmüyordu. Henüz hiçbir Türk yetkili haberi doğrulamadı veya yararlanmadı. Türkiye ordusu 2 yılı aşkın bir süre önce teröristlerle mücadele bahanesiyle Suriye'nin bazı bölgelerini kontrolüne geçirdi ve bu bölgelerde halen de bir grup Türk askeri bulunuyor. Türkiye ordusunun Suriye'ye yönelik yasa dışı saldırıları Türkiye halkı ve hükümetiyle uluslararası toplum tarafından kınandı.
Medya kaynakları Suriye'nin Hasaki eyaletinin eteklerinde 11 teröristin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi. El Ahbariye Perşembe günü yaptığı açıklamada Hasaki yakınlarındaki Rasulay'da Türkiye rejimine bağlı iki terörist grup arasında çıkan çatışmada 6 teröristin öldürüldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. Habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in kuzeybatı yöresindeki Aziz kenti çevresinde sözde Suriye cephesi grubuna mensup teröristler ile aşiretlerden birinin sakinler arasında silahlı çatışma çıktı. Türk birlikleri Kürt militan saldırı tehdidini önleme bahanesiyle Suriye'nin kuzeyine girdi ve bölgenin geniş alanlarını işgal etti. Suriye hükümeti Türkiye'nin topraklarındaki varlığını yasa dışı buluyor ve bu işgale son vereceği konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur.
Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti Türkiye, Hindistan ve Özbekistan uçaklarının Kabil'e uçuşunu onayladı. Şafak News'a göre Taliban'ın medya bürosu üyelerinden Ahmetullah Vasik, 1,5 aylık bir aradan sonra Türkiye, Hindistan ve Özbekistan uçaklarının Perşembe gününe itibaren Kabil'e uçacağını söyledi. Taliban, Kabil havaalanına tüm uluslararası uçuşları yeniden başlatmak için çabalarını da sürdüğünü bildirdi. Daha önce İran, Katar ve Pakistan uçakları Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmişti. Bu arada binlerce yolcu uluslararası uçuşların Kabil Havalimanı'na dönmesini bekliyor.
Reuters'ın bildirdiğine göre Afganistan Merkez Bankası'nın dolar rezervleri Taliban'ın ülkenin kontrolüne geçirmeden önce sıfıra düşmüş. Hava İçerisi Üst Düzey Uluslararası Ekonomi Yetkilileri tarafından Taliban'ın ülkenin kontrolüne geçirmesinden haftalar önce Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu da dahil olmak üzere Afganistan Uluslararası destekçilerine yazılan gizli raporları aktardı. Habere göre Afganistan başkenti Kabil'de Merkez Bankası fonlarındaki döviz rezervleri tükendi ve Merkez Bankası nakit ihtiyacını karşılayamıyor. Afganistan'daki ciddi likidite sıkıntısı Taliban'ın ekonominin ülkenin kontrolüne geçirmesinden önce başladı ve bu sorunun en büyük nedeni o sırada Afganistan Merkez Bankası'nın kötü yönetilmesiydi. Şiddetli para krizi, Afganistan'daki Taliban'ın elektrik ödemesi veya hükümet çalışanlarının maaşlarını ödeme de dahil olmak üzere bazıları aylardır ertelenen temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı.
Hizbullah hareketi Güney Lübnan'da terör hücumu İsrail'e ait bir askeri insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Hizbullah haber sitesi dün geçtiği haberde Güney Lübnan'daki Yatr bölgesindeki Vadi Meryem'in bölgesinde Siyonist insansız hava aracını hedef aldığını bildirdi. Bu arada İsrail ordu sözcüsü İsrail askeri insansız hava aracının Lübnan'da teknik bir arıza sebebiyle düştüğünü iddia etti. Korsan rejim ayrıntılı haber vermedi.
Filistin Savaş Esirleri Araştırma Merkezi 2000 yılındaki El-Aksa intifadasından bu yana 2194 Filistin çocuğunun şehit olduğunu bildirdi. El-Kuds El-Arabi'ye göre Perşembe günü El-Aksa İntifadası'nın 21. yıl dönümü vesilesiyle Filistin Savaş Esirliğini Araştırma Merkezi bu yıllarda Filistinli tutuklu ve şehit sayısını bildirdi. Habere göre Mescid-i Aksa İntifadası'nın başlangıcından bu yana çoğu Gazze'den olmak üzere 2194 çocuk şehit oldu.
Yemen kaynakları müstafi Yemen hükümetinin liderlerinin ve işgalci Suudi Emirli Koalisyonu'nun Yemen ordu güçleri ve halk komiteleri yaklaşırken Marib kentinden kaçtığını söylediler. El-Bevabe El-Ahbariye El-Yemeni haber sitesinin Yemen kaynaklarına dayandırdığı habere göre Yemen ordusu ve halk komiteleri Marib vilayetinin geniş alanlarını kontrol altına aldı ve Marib şehrine yaklaştılar. Bu kaynaklara göre Yemen kuvvetleri Marib şehrine yaklaşırken Firari Mansuradi hükümetine ve saldırgan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonuna bağlı liderler şehirden kaçtılar.
30 ülke uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ihlal eden gelişmekte olan ülkelere yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı önlemler konusunda endişelerini dile getiren ortak bir bildiri yayınladı. İran'a göre İran, Çin, Rusya, Suriye, Filistin, Beyaz Rusya, Pakistan, Mısır, Venezuela ve Bolivya'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden gelişmekte olan ülkelere yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı önlemlerin kullanımını kınayan bir bildiri dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde Çin temsilcisi tarafından okundu.
Ve son haberimiz Kuzey Kore nükleer başlık takılabilen Hwasong-8 adlı yeni bir hipersonik füzenin başarıyla test edildiğini duyurdu. Son bir ay içerisinde birkaç farklı boyut ve özelliklere sahip olan füze denemeleri yapan Kuzey Kore, Eylül ayında hem balistik hem de hareketli füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin ilk defa söz konusu silahlara daha hızlı ve etkin hareket kabiliyeti sağlayan yakıt ampulünde kullanımına hazır hale getirdiği ileri sürüldü. Yeni tip füzenin ülkenin stratejik silahlarına katkı sağlayacağı ve ülkenin en önemli 5 yeni silah sisteminden biri olduğu kaydedildi. Kuzey Kore analisti An Ki-pan da füze yakıt ampulünün kullanılmasını savunma sistemi açısından önemli bir kilometre taşı olarak niteliyor. Pyongyang yönetimi bu gelişmeyle son bir ayda üçüncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Korsan Rejim İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Bahreyn ziyareti ve Bahreyn halkının öfkesi etrafında. Terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tel Aviv ve Mename arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşması ardından ilk resmi ziyaretini dün Bahreyn'e giderek gerçekleştirdi. Lapid Twitter hesabı üzerinden kişisel sayfasında Bahreyn'e girişiyle ilgili bazı fotoğraflar paylaştı. Bahreyn'e girdik. Bu ülkeye ilk resmi ve tarihi ziyarette İsrail'in temsilcisi olduğum için onur duyuyorum diye yazdı. Siyonist Rejim Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Lapid ziyaretinin Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid el-Ziyani daveti üzerine gerçekleştiğini duyurdu. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Eylül 2020'de Korsan Rejim İsrail ile Abraham olarak bilinen sözde normalleşme anlaşmasını imzaladılar. Ardından Bahreyn ve Korsan Rejim ilişkileri gelişmeye başladı. Irkçı rejim elçisi Mename'ye gittiği gibi Bahreyn elçisi de Tel Aviv'e gitti. Korsan rejim İsrail yetkilileri son bir yılda Bahreyn'e giderek ülke yetkilileriyle görüştüler. Lapid'in Mename ziyaretinin Korsan rejimin bu kentte elçiliğini açmak hedefiyle gerçekleştiği belirtilse de gerçek hedefi ikili ilişkilerin artmasını ilerletmek ve Ali Halife rejimi tapusunu kırmaktır. Bu bağlamda Lapid'in Mename gezisi sırasında Bahreyn'den işgal altındaki Filistin'e haftada iki uçuşla doğrudan bir uçuş başlatılacak. Söz konusu uçuşların başlaması ekonomi hedefleri kapsamında normalleşme sürecini güçlendirmek bağlamında ikili seyahatleri ve ziyaretleri arttırmak bağlamında. Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yardımcısı İdan Rol söz konusu uçuşlar hakkında yaptığı açıklamada Bahreyn, İsrail için önemli ticari hedeflerden biridir ve iki taraf arasında uçuşların başlaması önemli bir stratejik adım olacaktır dedi.
Burada önemli olan bir başka konu ise Ali Halife rejim açısından Korsan rejim İsrail ile ilişkilerin artırılması, bu rejimin Bahreyn'in güç yapısındaki güvenliğini ve konumunu artırma anlamına gelmesidir. Fakat Bahreynlilerin tepkisi ise bu stratejinin pratikte Ali Halife rejimi ve Bahreyn halkı arasında çatlağın şiddetle derinleştiğini gösteriyor. Zira Bahreyn halkının büyük bir bölümü Korsan rejimi İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye karşıdır. Bahreyn halkı ve önemli şahsiyetler Korsan rejimi İsrail ile ilişkilerin devam etmesinin ülke halkına karşı bir hareket olduğunu ve Bahreyn halkı ve hükümetinin karşı karşıya bulunmasının devamıdır. Bu bağlamda Twitter sayfasından bir paylaşımda bulunan Şeyh İsa Kasım şöyle yazdı. Siyonist düşman ile normalleşme nefret dolu bir ihanet ve Bahreyn hükümetinin halkına karşı gözdağı verme, yoksullaştırma, hapsetme, göç ve sınır dışı etme, aşağılama, marjinalleştirme ve insan haklarına yoksun bırakma yoluyla birlikte olan siyasi savaşlarından biridir. Vefak Cemiyeti de bir bildiri yayınlayarak Bahreyn'de Siyonistlerin her türlü varlığının Bahreyn halkının duygularının kışkırtılması ve vaatlerini bozmak ve bu insanların hayati meselelerinde haklarını çiğnemek için umutsuz bir girişim olduğunu belirtti. Vefak, Tel Aviv ile her türlü bağlantı ve ilişkinin reddedildiğini ve kınandığını, Bahreyn halkının bunu kabul etmeyeceğini ve ona kendi ülkelerinin varlığı ve istikrarı için bir tehdit olarak baktığını belirtti. Bu yüzden Lapid'in Mename ziyareti aslında Ali Halife'nin Siyonist rejime bir hizmettir ve benzer ziyaretle Ali Halife rejiminin ülke içindeki konumunu güçlenmesini etkilemez ve sırf Siyonist rejimin siyasi çıkarları içindir. Bu da Filistinlere karşı cinayet ve şiddetin artmasına sebep olacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kanada hükümetinin yerli halka tazminat ödemeye mahkum edilmesi etrafında. 2016 yılında Kanada hükümetini yerlilere karşı ırkçılık, baskı ve katliam uygulamakla suçlayan Kanada İnsan Hakları Mahkemesi hükümetten insan hakları karşı siyasetleri sebebiyle yerli halka tazminat ödemesine karar verdi. 2019 yılında mahkeme kararının temyizini isteyen başbakan bu kez katliam ve ırkçı siyasetler sebebiyle zarara uğrayan yerli halktan her birine 40 bin dolar tazminat ödemelidir. Federal mahkemenin kararı Kanada hükümetine milyarlarca dolara mal olması bekleniyor. Kanada mahkemesinin bu kararı aslında Kanada hükümeti tarafından yerli halka karşı insanlık dışı muamele iddialarının onaylanması manasına geliyor. Yerli Kanadalılar 15. yüzyılda Amerika keşfinden önce bu toprakların asıl sakinleriydi ve ilk kabileleri Eskimoları ve Metis olan kabileleri hala günümüz Kanada sınırları içinde yaşıyorlar. Verilere göre Kanada'da kötü koşullarda yaşayan 1.2 milyondan fazla yerli insanlar arasında yoksulluk, intihar ve uyuşturucu madde bağımlılığı çok yüksek. Aslında Kanada hükümetinin ırkçı siyasetleri sonucunda yerliler pek çok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca beyazlar ve Kanada hükümeti tarafından fiziksel ve ruhi olarak taciz edildiler. Üstelik kilisenin de yerli çocuklara karşı insanlık dışı muamelede bulunduğu, onları ailelerinden zorla ayırarak kurduğu ve idare ettiği yüzlerce okulla tuttuğu da biliniyor. Birçok insan hakları kuruluşu ve kurumu Kanada hükümetini insan haklarını bariz ihlalleri, ırkçılık ve uluslararası hukuk ihlalleriyle suçluyor. Kanada hükümetinin yerlilere yönelik ırkçı davranışları 21. yüzyılda da devam ederek insan hakları kurumlarının tepkisine sebep oluyor. Bir süre önce Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporda yerlilere alınan kararlar ve aktif ortaklıktan uzaklaştırma sonucu Kanada'nın Birleşmiş Milletler yerli halkların haklarını bildirgesinde belirtilen insan hakları standartlarından uzaklaşmasına sebep olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 2018 raporunda Kanada'daki yerli kanunun ayrımcı maddelerine atıfta bulunuldu. Raporda Kanada'nın söz konusu yasadaki ırkçı maddeleri iptal etmesi belirtildi. Kanada yerli kanunu 1879 yılında ve tamamen ırkçı temellere dayanarak onaylandı. Yerli halklara yönelik insanlık dışı davranışların bariz bir örneği Kanada'da onlarca toplu mezarın bulunmasıdır. Yalnızca son birkaç ayda Kanada'daki yatılı okullarda yüzlerce küçük çocuğun bulunduğu birkaç toplu mezar keşfedildi. Söz konusu yatılı okullar yerli çocukları zorla ailelerinden ayıran kiliselere ait olup Kanada hükümetinin kimlik değiştirme ve yerli kültürü yok etme çabalarına hizmet ediyordu. Yaklaşık 200'e yakın söz konusu toplu mezarlar aynı zamanda Avrupalıların Kuzey Amerika'ya göçü ile eş zamanlı olarak Kanada yerlilerinin sistematik ırkçılığa maruz kaldıkları ve bu sürecin hala devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar Kanada'da başbakan bazı açık çalışmalarla bazı yerlilere kısıtlı özellik vermeye ve çocukların toplu mezarları meselesinden dolayı fiyaskoyu telafi etmeye çalışsa da yerli Kanadalılara yönelik baskı ve ayrımcılığın kapsamı ve derinliği ülkenin tarihinde kök saldığı için benzer propaganda çalışmaları ile telafi edilemez. Kanada'nın eski yatılı okullarında toplu mezarların bulunmasının yeni bir konu olmadığına değinen Kanada Ulusal Yerli Derneği Başkanı Perry Belgrad, bunu her sefer ortaya çıktığında acı veren bir yara olduğunu söyledi. Halbuki Kanada her zaman büyük insan hakları savunucusu sayılır ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi uluslararası toplumlarda eleştirilerin keskin tarafını Batı'nın egemenliği ve sultasına karşı olan ülkelere doğru yöneltiyor. Ancak ülkenin insan hakları karşısında yerlilere karşı tutumu ve onlara çeşitli kısıtlamalar uygulamak gibi birçok karanlık nokta bulunmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1400, Hicri Kameri 24 Safer 1443 ve Miladi 1 Ekim 2021 Cuma. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1375'te önde gelen alim Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin'i vefat etti. Hicri Şemsi 1283'te Kutsal Necef Eşref kentinde dünyaya gelen Ağa Necefi Hemedani lakaplı Ayetullah Seyyid Hüseyin Hemedani çocukken babasıyla birlikte Hemedan kentine gitti ve 21 yaşında eğitimini sürdürmek için Necef'teki İlmiye Havzası'nda Mirza İnayini, Muhammed Hüseyin Garavi İsfahani, Seyyid Hüseyin Badgubi'yi ve Mirza Ali Gazi Tabatabai gibi önde gelen hocalardan fıkıh, usul, kelam ve felsefe derslerini aldı. Bu Rabbani alim, bilimsel ve fıkhi alanlarda Mirza İnayini'nin ilgisini öyle çekti ki ona içtihat derecesi verdi ve Ağa Necef ise o büyük alimin damadı oldu. Ayetullah Hemedani, Necef Eşref'teki önde gelen alimlerden içtihat icazetini aldıktan sonra vatana geri dönme şevkine kavuştu ve Necef kentinde 22 yıl kaldıktan sonra nihayet Hemedan kentine gitti. Bu önde gelen alim halkın aydınlanması yolunda yoğun faaliyetlerde bulundu ve çeşitli eserleri kaleme aldı ve ömrünün sonuna kadar Hemedan kentinde kaldı. Ayetullah Hemedani birçok eser kaleme aldı. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1369'da Pakistanlı araştırmacı Siraj Munir vefat etti. Farsça ve İran edebiyatı, kültürü ve felsefesinin Pakistan'da yayılması konusunda büyük hizmetlerde bulunan Siraj, İranlı Bilim Adamları adlı eserini yayınladı. Siraj Munir Farsça Encümeni müessesinin Pakistan'da kurulmasının öncüsüydü ve bu encümenin güçlenmesi için İran İslam Cumhuriyeti'nin Lahor'daki kültürel ateşeleriyle geniş işbirliğinde bulundu. Miladi 1 Ekim ve Hicri Şemsi 9 Mehr Dünya Yaşlılar Günü'dür. 1 Ekim tarihinde babalar ve annelere saygı duyulması doğrultusunda bugün Dünya Yaşlılar Günü olarak adlandırılmıştır. İran toplumundaki kültürel gelenekler ışığında yaşlılar özel bir öneme sahiptir. İşte bu yüzden İran'da yaşlılar için her yıl özel merasimler düzenleniyor. ...1058 yıl önce bugün Hicri Kameri takvimle 24 Safer 385 yılında Deylemilerin bilge veziri Sahip bin Abbad vefat etti. ...1096 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Safer 347'de Nahif ve Hadis bilimleri alimi İbni Deristevi'ye vefat etti. Büyük Nahif, Lügat bilimleri alimi ve edip olan Ebu Muhammed Abdullah bin Cafer bin Muhammed İbni Deristevi'ye Hicri Kameri 258'de Bağdat kentinde dünyaya geldi. ...2343 yıl önce bugün tarihi bir rivayete göre M.Ö. 1 Ekim 322'de dünyanın önde gelen filozofu Yunanistanlı Aristo hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İş Bankası Genel Müdürü Aran, yüksek kur düşsün istenmiyor.
Milli Gazete.
Karamollaoğlu, ne hikmetse iktidarın kabahati yok. Herkes hain, suçlu.
Yeni mesaj.
Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırlar. Taha Akyol, 29 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde İktidarın Adalet Nutukları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hukuk kavramları ile konuşuyor. Reform kavramına çok değer veriyor. Ama uygulamada çok defa kavramların içi boş kalıyor. Sayın Gül'ün söylediği şu sözler, herkesin anayasa mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmü ve hukuk devletinin gereğidir. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla bu kuralı takip ediyoruz. Elbette alkışlıyorum bu sözleri fakat uygulamaya bakıyorum. Gül'ün başkanlığındaki HSK hukuk devletinin bu gereğine uymuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gül bu konuşmayı 23 Eylül'de Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması konulu toplantıda yaptı. Şimdi 27 Eylül günlü habere bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararını yok sayan hakim, HSK tarafından 1. sınıfa terfi ettirildi. Söz konusu hakim, siyaseten kritik konulardaki kararlarıyla biliniyor. Teker teker sayacak değilim. Aynı HSK bağlayıcı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimler hakkında verilen şikayet dilekçelerini ise hiç işleme koymadı. Halbuki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamayı bir defa teftiş konusu yapsaydı, bütün hakimler için uyarıcı olurdu, bunu yapmadı. HSK Başkanlığı görevini de yürüten Adalet Bakanı Gül'ün iyi niyetle söylediğini düşündüğüm Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar sözü uygulamada ne durumda görüyorsunuz? Dahası 2 Mart'ta açıklanmış olan İnsan Hakları Eylem Planı'nda da bütün mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması vurgulanmıştı. HSK bunu da yok saydı bu atamasıyla. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'nun açıklamasına göre İnsan Hakları Eylem Planı'nda 6 ay içinde gerçekleştirileceği açıklanan 84 başlıktan sadece 20'si hayata geçirilmiştir. Yine sözde uygulama farkı. Mayıs 2019'da açıklanan yargı reform stratejisinde hakimlerin kararları yüzünden sürgün edilmemesi için coğrafi teminat getirilmesi taahhüt ettirilmişti. 2 yıldan fazla zaman geçti, ortada bir şey yok. Halbuki HSK bir prensip kararıyla birkaç saat içinde halledebilirdi bu sorunu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yargımızı bütün üyeleri siyaset tarafından belirlenen HSK yönetiyor ve reform sözleri görkemli tören salonlarında kalıyor. Türkiye'de 100 yıldır hemen her devirde kuvvetler ayrılığının ihlali sorunu yaşandı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde kuvvetler ayrılığı büsbütün aşındırıldı. Türkiye kuvvetler ayrılığına 1961'de resmen geçtikten sonra ilk defa Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, akademik hukuk camiasında kuvvetler ayrılığının ısrarla vurgulanmasından yakınıyor. Sadece kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerinde durulmaktadır. Hukukçu akademisyenlerimiz arasında kuvvetlerin işbirliğini vurgulayanların sistematize edilmesini önerenlerin sayısı oldukça azdır. Halbuki uygulamaya dönük konularda kuvvetler arasında açık ve güçlü bir işbirliği, iyi işleyen bir hukuk sistemi için özellikle gereklidir. 1 Eylül 2020. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Profesör Zühtü Arslan'ın şu sözleri demokrasilerde kuvvetlerin işbirliğinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyor. Devletin farklı organları arasındaki işbirliğini en fazla bireylerin temel hak ve hürriyetlerin korunması kapsamında ihtiyaç duyulmaktadır. Zira temel hakların korunması devletin varlık sebebidir. 23 Eylül 2021. Yargı bağımsızlığı sağlanmadan nutuklarla adalet olmuyor.
Kazım Güleçyüz, 29 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde kanun hükmünde kararnameler, yargının da, yasamanın da, toplumun da konusu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun kanun hükmünde kararnamelerle ilgili sözlerine Erdoğan'ın verdiği kanun hükmünde kararname ile ilgili ben bu işi çözeceğim diyen kim? Sen ne zamandan beri yargı oldun? Bu yargının konusu. Bunun ilgili adımı yargı atar. Sana ne oluyor? Kim sana bu yetkiyi verdi? Velev ki iktidar olsan böyle bir şansın var mı yok mu? O da ayrı. Yargının yetkilerini elinden sen nasıl alıyorsun? Cevabı hem hala kanamaya devam eden bir yara olarak kanun hükmünde kararname meselesiyle ilgili tartışmaları yine alevlendirdi hem de sarayın bu konuda köşeye sıkıştığını gösterdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Muhalefetin uzun süre uzak durduğu bu meseleye nihayet sahip çıkmaya başlaması, mağdur kesimler başta olmak üzere toplumda makes ve destek buldu. Şimdiye kadar sergilenen duyarsız tavır aşıldı. Kanun hükmündeki kararnamelerin seçim sürecinin öncelikli konularından biri haline gelmesi işe ayrı bir boyut ve önem kazandırdı. Merhum Demirel'in ta 1987'de temel hak ve hürriyetlerle ilgili alanlarda çıkarılamaz diyerek uyardığı ama 15-20 Temmuz sürecinde en temel hakların görülmemiş bir hoyratlıkla gaspında kullanılan kanun hükmündeki kararnameler başından beri çok problemliydi. İktidar cenahında bile eleştirildi ama kanun hükmündeki kararnamelere facia diyen Arınç örneğinde olduğu gibi itiraz sesi yükseltmeye kalkışanlar susturularak tasfiye edildi. Ama gelinen noktada seçim sürecinde ve yükselen bir muhalefetin konuyu yeniden gündeme taşıdığı bir ortamda baş aşağı giden bir iktidarın aynı şeyi yapma gücü yok. Bu tabloda kanun hükmündeki kararnameler tahribatlarını gidermek için yargıya da büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Ki Anayasa Mahkemesi'nin ve onun açtığı yolda yürümeye başlayan mahkemelerin son dönemde verdikleri kararlar bu yönde şekilleniyor. Ama iyice derinleşen problemin sadece yargı eliyle düzeltilebilmesi mümkün değil. Hele saray vesayetinin yargıyı da rahat bırakmadığı bir tek adam rejiminde bu yolun sağlıklı şekilde işletilebilmesi bir hayli zor. Topyekün bir hukuk restorasyonu çerçevesinde siyasetin ve yasamanın da elini taşın altına koyup yargıya yardımcı olması lazım. Kapalı kapılar ardında kimseye duyurmadan hazırlanan kanun hükmündeki kararnamelerin yürürlüğe konulması nasıl siyasi irade eliyle gerçekleştiyse sonuçlarıyla birlikte iptalleri de kararlı bir siyasi iradeyle inisiyatif kullanmayı gerektiriyor. Toplumun samimi ve kuvvetli desteğiyle.
Murat İde, 29 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde Başbakan Meral Akşener başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye hala Meral Akşener'in çıkışını konuşuyor son 20 yılda. Muhalefetin hiçbir çıkışı bu kadar konuşulmamıştı. Televizyonun sabah açıyorsun, Meral Akşener ve Başbakanlık Akşam bakıyorsun, Meral Akşener ve Başbakanlık, normal tabi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İki nedenle normal. Birincisi, Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa talibim sözü fena halde ezber bozdu. İkincisi, iktidar çevresi anlamakta zorlanıyor. Birincisinden başlayayım. Nasıl ezber bozdu? Erken ya da zamanında yapılır bilemem ama ilk seçimi Tayyip Erdoğan ile bir rakip arasındaki seçim olmaktan çıkardı. Rakibi de sadece Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna oturmak üzere aday olacak kişi olmaktan çıkardı. Daha derinlikli, daha kalibreli bir sürecin startını verdi. Nedir o? Millet İttifakı'nın adayı seçimi kazandığı takdirde iki aşamalı bir süreç başlayacak. Kazandığı takdirde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve kabine bir yandan yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik, kayırımcılık, yargı üzerindeki vesayet, liyakatsiz kadrolar gibi nedenlerle ülkenin ve milletin aldığı hasarı tamir edecek adımları atacak, diğer yandan da tüm bu kötülüklerin ve ağır faturanın asıl sebebi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirecek adımları yönetecek. Yani yapısal bir değişim için gerekli her türlü adım ortaklaşa atılacak. Asıl hedefse Türkiye'yi ve milleti 3 yılda akıl almaz bir hızla fakirleştiren, koskoca devletin işleyişini bir kişinin iki dudağı arasına hapseden, EYT'liyi 3600 hakkını unutan, emekliyi yokluğa mahkum eden, gençleri umutsuzluğa, işsizleri çaresizliğe, adaleti adaletsizliğe terk eden bir sistemi bir an önce değiştirmek.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Önce Kaf suresinin 16. ayetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Geçen bölümde Kaf suresinde yer alan ayetlerin ekseni kıyamet konusu olduğunu beyan ettik. Bu ayet ise Allahu Teala'nın kulların tüm işlerinden haberdar olduğunu belirterek şöyle buyurmakta: Allah insanı yarattı ve onun her şeyinden, her halinden haberdardır. Yüce Allah sadece insanın yaptığı işlerden değil, aynı zamanda aklından geçen ve hayal ettiği şeyleri de bilir. Kuşkusuz Allahu Teala lütuf ve ihsanı yüzünden insanları akıllarına gelen kötü düşünceler ve vesveseler yüzünden herhangi bir hata işlemedikleri sürece cezalandırmaz. İnsan yaşamı, kanı kalbinden vücudunun çeşitli organlarına ulaştıran şah damarlarına bağlıdır. Ve hiç kuşkusuz Yüce Allah şah damarlardan insana daha yakındır. Zira gerçekten insanın yaşamı Allah'ın elindedir. Kalbi ve damarları ilahi iradeyi gerçekleştirme araçlarıdır. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz: Allah'ın ilmi ve gücü sonsuzdur ve her daim insanlara musallattır. Allahu Teala kullarının her halinden ve detaylarına kadar haberdardır. Dolayısıyla Allah'ın bizim aklımızdan geçen düşüncelerden bir haber olduğunu düşünmek batıl bir düşüncedir. Eğer nefsimize hakim olmazsak, bizi türlü yollardan yanlış ve kötü işleri yapmaya vesvese ve tahrik eder ve bunu bizim başımızı derde sokacak yere kadar sürdürür.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, illallah. La ilahe illallah, illallah. Muhammedun Resulullah.
Şimdi Kaf suresinin 17 ve 18. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Önceki ayet Allahu Teala'nın insanların aklından geçen her şeyden haberdar olduğunu buyurdu. Bu ayetler ise insanların tüm amelleri kaydedildiğini belirterek şöyle buyurmakta: Allah her insan için her daim yanında olan ve gözetleyen iki melek belirlemiştir. Bu melekler insanın tüm iyi veya kötü amellerini kayda alır ve hiçbir şey onlardan saklı kalmaz. Birçok insan konuşmayı kendi amellerinden saymaz ve bu ameli pek umursamaz. Oysa konuşulan söz ailevi ve sosyal teamüllerde önemli rol ifa eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim konuşma meselesini ayrıca zikrederek şöyle buyurmakta: Ağızdan çıkan her sözü de o iki melek kaydeder. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz: Gerçi Allahu Teala insanların içini dışını bilir. Ancak her iş için bir tedbir uyguladığından insanların amellerini kaydetmek üzere de melekleri görevlendirmiştir. Meleklerin varlığına iman etmek, Allahu Teala'ya iman etmenin yanında gayba iman etmenin mıstaklarından sayılır. İnsan sadece davranışları ve amellerinden değil, söylediği sözlerden de sorumludur ve her söylediği hesap günü hesaplanır. Şimdi de Kaf suresinin 19 ila 22. ayetlerini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Andolsun sen bundan gafletteydin. Derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir denir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Ölüm sırasında insanı tuhaf bir korku ve ıstırap sarar. İnsanlar genellikle ölümden kaçmaya çalışır. Hatta hakkında düşünmek bile istemez. Ve ölümü hayal etmek istediğinde başkalarının ölümünü hayal eder. Ancak Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmakta: Ölüm haktır ve herkesi kapsar. İster hazırlıklı olun, ister olmayın. Gerçi ölüm yok olmak değildir. Ve sadece bu dünyadan öbür dünyaya geçiş sayılır. Ve doğal olarak yakınların ve dostların hicranını düşünmek üzücü olur. Gerçi doğum sırasında da aynı durum söz konusudur. Ve cenin hayatında dünyevi hayata ayak basan bebek, göbeği kesilir kesilmez ağlamaya başlar. Doğum sırasında anamızın karnından çıkar ve yeryüzüne ayak basarız. Ölüm sırasında da yine yerin içine geri döner ve ne zaman Allahu Teala irade buyurursa yeniden yere ayak basarız. Ancak bu kez yeryüzünde amellerimiz hakkında hesap vermek zorundayız. Fani dünya gibi kıyamet gününde de ilahi mahkemeye çıkmak üzere bize iki melek eşlik eder. Ve mahkemede dünyadaki amellerimize şahitlik eder. İşte o sırada insan ne kadar kıyamet gününden gafil olduğunu ve kendisini o gün hesap vermek üzere hazırlamadığını anlar. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Ölüm korkusu ve ölümden kaçmaya çalışmak insanın doğal özelliğidir. Ölüm sarhoşluğu tüm insanlar için geçerlidir. Ölüm korkusu, ızdırabı ve baskısı insanları normal halden uzaklaştırır ve aklını başından alır. Ahiretten gafil olmak, insanı tehdit eden ve haddinden fazla fani dünyaya ve şatafatlarına, eşine ve çocuklarına gönül vermesine sebep olur. Dünya ve cilveleri insanların gözünü örten ve hakkı görmelerine mani olan bir perde gibidir. Dolayısıyla gafil insanın derin bakışı yoktur. Ancak kıyamet gününde perdelerin aralanmasıyla beraber gözleri keskinleşir ve yeni hakikatleri idrak etmeye başlar.
Ya İlahi,
Ya İlahi, in akun akhtatu au jawaztu qadri fa'fu an dhanbi waghfir خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Bir Nur tefsirinin de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, İyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
Bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak, bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde birlikteyiz.
Bilgilendiren ve farkındalık yaratan İslam dini, ilahi vahiy, aynı zamanda Allah'ın bir lütfu olan akıl olmak üzere iki temele dayalıdır. Buna göre bu dinin aydınlatıcı öğretileri Kur'an'da ve hadislerde zikredilmiş olmalarına ilaveten, akıl ve mantıksal düşünme aracılığı ile ispatlanabilir niteliktedir. Bu nedenle Müslüman bilginler ve filozoflar ilahi kelamdan alıntı yapmasalar bile sayısız ve sağlam gerekçeler öne sürerek kıyametin zuhurunu ve kurtarıcısının zuhurunu kesin olarak görmüşlerdir.
Daha genel olan bu nedenlerden bazılarını birkaç bölüm halinde sizlere anlatmıştık. Ancak ilahi vaadin kesinliğini gösteren başka nedenleri de sohbetimizin devamında değinmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim.
Ahir zamanın gelip çatacağının sebeplerinden biri Allah-u Teala'nın insanlara bahşettiği erdem ve filizlenme yanlısı yönündeki fıtri özelliğinin doyurulmasıdır. Bu kemal ve erdem derecesine ulaşmak için Allahu Teala insana akıl ve fıtrat kanatlarına verse de ve bu ikisi karşısında nefsani hevalar ve şeytan bulunmuş ve işin zorluk seviyesi artmıştır. Ölü bir nefis ve şeytan ki her daim insanı günaha, yolsuzluğa ve fesada götürmek istiyor.
Allah-u Teala peygamberlerine insanlara kılavuzluk yapmak ve onları dünya ahiret saadetini götürmek için gönderse de birçok insan nefsani heva, hevesler ve şeytana uyarak kötü amellerde bulunurlar. Bu durum ise toplumun Allah'ı arayan ve kemal yanlısı fıtratın filizlenmesi için zeminin hazırlanmadığı sürece insanların gereken motivasyona sahip olmayacağı anlamına gelir.
Müslüman alimler Allah-u Teala'nın dünyayı abes ve beyhude yaratmadığından dolayı ve de sınırsız ilahi lütuftan ötürü dünya halkı için özel bir örnek ve lider belirlediğine inanıyorlar. Böylece uygun koşullar ve çevrelerde bu lider ve kılavuzun insanları zulüm, cehalet ve yolsuzluktan kurtarması beklenmektedir. İşte bu ülkü sadece ahir zaman kavramı içerisinde yer alıyor. Bu dönemde hak, batıla karşı galibe çalır ve insanların maddi manevi tekamül yolu açılır. Bu bağlamda her türlü günahtan arındırılmış tam ve kamil bir insan, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru gerekmektedir.
Ahir zamanda arzu edilir ve ideal bir toplumun oluşmasının gerekliliğinin bir başka nedeni de insanların tam, doğru ve adil olarak doğal nimetlerden yararlanmasıdır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi insan dahil tüm evren boşuna yaratılmamıştır. İnsanın ve evrenin amacı büyüyüp gelişmek ve en yüksek uyum düzeyine ulaşmaktır. Öte yandan bu semavi kitabın farklı ayetlerinde hikmetli Allah'ın insanlara daha iyi ve faydalı bir yaşam sürmeleri için bu dünyanın nimetlerini sağladığı vurgulanmaktadır.
İnsanlar ise şimdiye kadar bütün bu imkanlardan istifade etmiş fakat ne zaman maneviyattan ve ahlaktan uzaklaştıysa ilerleyişinin ilahi ve insani hedefinden sapmıştır. Başta kitle imha silahları olmak üzere çeşitli silahların üretimi, günah işlemek ve yozlaşmış eğlenceler için araçların icadı, kitle iletişim araçları gibi araçların fuhuş, terörizm ve şiddeti teşvik etmek için kötü kullanılması, doğal kaynakların uygunsuz ve zararlı sömürüsü ve benzeri durumlar bu yolda bilinen en bariz sapmalar olmuştur. İşte var olan ilahi nimetlerin sorumsuz ve bazen de yıkıcı kullanımı tam da bu örneklerde görülüyor.
Ayrıca dünyadaki ayrımcılık ve eşitsizlik nedeniyle birçok bilimsel ve teknolojik başarıdan tüm insanlar yararlanamamaktadır. İnsan manevi ve insani hedefler peşinden koştuğu sürece ve ahlak yolundan ayrılmadığı müddetçe yeryüzü ve gökyüzündeki birçok nimetten doğru bir şekilde yararlanabilir. İşte ahir zaman döneminde bilim daha da filizlenip gelişir, daha insan odaklı olur, maddi ve manevi refah herkes için var olur ve ayrımlar da ortadan kalkar.
Ahir zaman ve İslam'ın kurtarıcısının gelişi hakkında Müslüman düşünürler tarafından öne sürülen bir diğer sebep, İslam gibi büyük bir dinin zulme, yozlaşmaya ve ayrımcılığa şiddete karşı çıkmasıdır. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem döneminden bu yana insanlık dışı bu özellikleriyle mücadele iyi ya da kötü bir şekilde devam etmektedir. Ne yazık ki baskıcı, yozlaşmış ve saldırgan hükümetler bu çirkin ve baskıcı davranışlarla hürriyet yanunları ve hak taleplerin mücadelelerinin istenen sonuca ulaşmasını engellemiştir.
Ancak ilahi hadisler ve ilahi vaatler, zalimlerin ve batıl destekçilerinin helak edilmesi, hak talepler ve salihlerin zaferine işaret etmektedir. Allah'ın vaadinden asla caymayacağı, Kur'an'ın birkaç ayetinde vurgulanmıştır. Dünyanın hayal kırıklığı yaratan geçmişine ve içinde bulunduğumuz sefil duruma bakıldığında, adalet, güvenlik ve iffet ancak zulme ve eşitsizliğe son verecek evrensel bir kurtarıcı ve reformcu kesin bir kararlılık ve iradeyle ortaya çıkabilir. İşte bu vaat edilen durum Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde elde edilebilir ve sürdürülebilir.
Cenab-ı Hak kendi kitabında insanlara ve müminlere mükemmel ve birbiriyle uyumlu büyük vaatlerde bulunmuştur. Bu vaatlerin uygulaması ahir zaman büyük bir kurtarıcının önderliğinde arzu edilen ilahi yönetimin kurumasından başka bir şekilde mümkün değildir. Allah-u Teala dinin evrensel olmasını ve tüm insanların onun nimetlerinden faydalanmasını, küfr, şirk, ateizm ve bunlardan kaynaklanan günahların ortadan kaldırmasını istiyor. Ayrıca iman sahibi ve salih olan insanların yeryüzündeki mirasçıları ve yeryüzü hükümdarları olacağını ve çoğu diyarda hüküm süren zalimlerin ve yozlaşmış zorbaların yerine geçeceğini söz vermiştir. Bu salih kimseler halihazırda haklarından mahrum bırakılan iktidar ve servet sahiplerinin baskısı altında ezilen kimselerdir. Ama öyle bir zaman gelecek ki bu kesim Hazreti Mehdi aleyhisselam liderliğinde sadece haklarını elde etmekte kalmayacaklar, onun en iyi mensupları olacaklar ve Mehdi aleyhisselamın yönetiminin nimetlerinden yararlanacaklar.
Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili duaların birinde batıl ve zulmün yok edilmesi ve adaletin de bu hazret tarafından inşa edilmesi hususunda şu temennide bulunuyoruz. Allah'ım, Hazreti Mehdi aleyhisselamı izzet ve iktidar elde etmekte destekle. Yakın ve kolay bir zaferi ona nasip eyle. Onun vasıtası ile tecride sürüklenen ve kaybolan dinini güçlü ve aziz kıl. Hakkı batış ve düşüşünün ardından tekrar aydınlat ve onun sayesinde karanlık ve kederi uzaklaştırır. Allah'ım, onun vasıtası ile şehirleri güvenli kıl, kullarını onun vasıtası ile hidayete erdir. Allah'ım, yeryüzünü onun vasıtası ile adalet ve eşitliğe götürür. Görürsün, dünya zulüm ve eşitsizlik ile doludur. gerçekten de en işitici ve en icabet edicisi.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.irib'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin, peygamberi merhametli ve insan kaderiyle ilgilenen biri olarak tanıtıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları insanın mevcut durumu ile çok açık bir orantısı vardır ki insan bu ayetleri okuduğunda işte bugün ve günümüz insan için nazil olduğunu görüyorsunuz. Bir ayet Tebbe suresindeki bu ayeti şerifedir. Andolsun size içinizden, sizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona, pek düşkündür size. Müminleri esirger, rahimdir. Ki ayetin ilk iki cümlesi tüm insanlarla ilgilidir. Nitekim bir başka ayette de şöyle diyor. Ey insanlar, şüphe yok ki ben, Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim. Tüm insanlar peygamberin muhatabıdır. Bu iki cümle çok önemli iki cümledir. Bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona. Tüm insanların acısı azim peygambere ağır geliyor. Ve o sizin acınızdan acı çekiyor. Sonrası, pek düşkündür size. Sizleri düşünüyor, sizleri seviyor, sizlerin kaderinizle ilgileniyor. Bu hitap tüm insanlara yöneliktir. Bugün insanlık toplumu bu hitabın müstahkıdır. Yani bu hitabın günümüz insanlık toplumunun durumu ile çok orantılıdır. Gerçekten günümüzde insanın tarihin her zamanında daha çok acı çektiği söylenebilir. Eşitsizlik, savaş, savaş çığırtkanlığı, aşırı maddiyatçılık var. Öyle ki tarihin hiçbir döneminde insanlar arasında maddiyatçılığa bu kadar yoğun eğilim olmamıştır. Hakların bastırılması için ilim ve teknoloji kullanılıyor. Evet değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere.
Emir Abdullahian, Güney Kore'yi İran mal varlığını vermediği için eleştirdi. Amerika'nın İran'a yönelik maksimum baskı siyaseti tamamen başarısız oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçisi İran Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatı bölgede istikrarı korumak içindir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Kutsal Salma modelinin İran halkının önündeki engelleri kaldırabileceğini söyledi. Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti. Türk kuvvetleri İdlib'in güneyinden çekiliyor. Suriye'nin Haseke kentinde 11 terörist öldürüldü ve yaralandı. Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti, Türkiye, Hindistan ve Özbekistan uçaklarının Kabil'e uçuşunu onayladı. Reuters'in bildirdiğine göre Afganistan Merkez Bankası'nın dolar rezervleri Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce sıfıra düşmüş. Hizbullah hareketi Güney Lübnan'da terörizmi İsrail'e ait bir asker insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Bir Filistin intifadasından bu yana 2000'den fazla Filistinli çocuk şehit oldu. Suudi Arabistan bağlantılı bir grup lider Yemen'den kaçtı. Kuzey Kore nükleer başlık takılabilen hipersonik füze denedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında tekrar beraber oluncaya değin. Hoşça kalın.